Ayrım 7. Onurlu Aydın biyografileri 1. Sayfa 93. Ruhi su, tavır. Eylül 1999. Akşam öten kuştan kork. Sabah solundan uyanmaktan kork. Dostluktan, türkülerden kork. Bir düzen, türkülerinden korkmaya başladı mı? Artık o düzeni kimse ayakta tutamaz. Nesimi'nin derisi üzülmüş. Pir Sultan Abdal asılmış. Fakat bütün asmalara kesmelere rağmen ne o düzen kalmış ne de o debdebeli sultanlardan kimse kalmış. Ruhi Su, türkülere sevdalı, yasaklı bir sanatçıdır. Ömrü boyunca baskı görür, zulüm içinde yaşar. Türkü dostu olmak mapusluğu da göze almaktır. Bunu bilir ozan, bilir de söyler. Bir gün tutuklanarak Ankara'ya gönderilir. Susmaz. Bu sefer de mapusun beton duvarlarına asılı, soğuk yüzünü haykırır sıcak türkülerini. Kimi gün hüzün, kimi gün isyan yankılanır duvarlarda. Sevkler, sürgünler yaşamının ayrılmaz bir parçası olur. Adana'ya sevki çıkar. Tutukluların hepsini zincirlerle birbirine bağlayarak bir otobüse bindirirler. Ve Anadolu'nun yoksul yüzünü seyreleyerek Koçhisar üzerinden Bor'a doğru yol alırlar. Bileklerindeki zincir öyle sıkılmıştır ki neredeyse damarlarındaki kan parmak uçlarından fırlayacak. Başında jandarmalar, yüreğinde özgürlük aşkı giderler. Reva mıdır bu? Suç mudur halkın türkülerini sevmek? Suç mudur Karacaoğlan'ı, Köroğlu'yu, ozanları yaşatmak? Anlayamaz. Dilinde yine türküler başı dumanlıdır herhal. Niğde Ovası'ndan geçmektedirler. Önlerine Anadolu'nun dehşet verici güzellik içerisindeki bozkırları yayılır. Bozkırların ortasından Hasan Dağı yükselir. Vakit gecedir. Ayın sedef rengi ışıkları altında Hasan Dağı pırıl pırıl yanar. Tüm haşmetiyle merhabalar onları. Öyle mi merhabalayacaktın onları Hasan Dağı? Böyle hüzünlü bir merhaba mı olacaktı? Sıyrılır gider oradan. Uzakları, dağları, özgürlüğü okşar gözleriyle. Hasan Dağı'na uzanmak ister de zincirler izin vermez. Birden coşar ozan. Hasan Dağı, Hasan Dağı, eğil eğil, bir bak sıkıyor zincir bileği. Jandarmada din iman yok. Uyanmış toprak kokusu doldurur içlerini. Dayanamazlar. Tuvalet için otobüsü durdurtup aşağıya inerler. Hepsi birbirlerine zincirle bağlı olduklarından, biri bir yana kımıldasa, diğeri de o yana gider. Halleri kötüdür. Ey insanoğlu, sen bunları da mı görecektin? Boşuna jandarmada din iman yok demiyor ozan. Ölür de zincirlerini çözmez. Ilık yaz gecesinde, efil efil esen rüzgarda ekinler salınırken, aceleyle otobüse bindirilirler. Ozanın yüreği boşalır. Gidiyor, kalktı göçümüz, gülmez ağlamaz içimiz. İnsan olmaktı suçumuz, Hasan Dağı insan olmak. Otobüs yola devam eder. Hasan Dağı bile dayanamaz gördüklerine. Yıllardır bağrında sakladığı ateşlerini zalimin üstüne salmak ister. Hasan Dağı susar, suskun dağ olur. Güle'ye varırlar. Güle karanlık bir deredir. Karanlığı boğar adamı. Hiç bitmeyecekmiş gibi uzun gelir Gülek. Dereden çıkınca sıra sıra dağlar karşılar onları. Kenardaki köyde oynaşan çocukların bağırışları, cıvıltıları dağı sarar. Gözleri onlara kayar. Belki köşede büzüşmüş oturan çocuk da öksüz günlerini hatırlar. Kim bilir belki de şu yaz ikindisinde, sedir altlarında oturan insanlarda, kör pınarları bile sulandıran sesiyle komşularına türkü söylediği günleri görür. Belki de bozkırın inanılmaz kokusuna karışan tezek kokusunun genzini yaktığı günler hatırındadır. Bilinmez. Önlerinde upuzun, bereketli, anaç toprak Çukurova serilir. Ah der, ah. Şimdi Çukurova'da pamuk tarlalarında olacaktı. Oradan Toroslara uzanacaktı ki, sonra Toroslarda yankılanan ezgileriyle anaç toprağı kucaklayacaktı. Tutamaz kendini, ezgilerini yüreğinden diline sürer. Koçhisar üstünden Bora, gülek bir karanlık dere, sıra dağlar sıra sıra Çukurova ana toprak. Hasan Dağı, Ankara'dan Adana'ya uzanan bu yolculuk öyküsü de işte böyle doğar. Bu öyküden sonra biraz gerilere dönüp Büyük Usta'nın yaşamını inceleyelim. Urartulara, Perslere, Medlere ve onlarca uygarlığa beşiklik etmiştir Van. Anadolu kültürlerine hediyeleri çoktur. Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Van Gölü, Tendürek, nice sevdaya, acıya, gülüşe, savaşa tanıklık etmiştir. Yaşananlar öykü olmuş, bize ulaşmıştır. En çok da halk öyküleri anlatır olmuştur. Emrah ile Selvi Han, Zaloğlu Rüstem, Şah İsmail, Erciş ile Emrah ozanlarındandır. Anadolu'nun en büyük ozanlarından Ruhi Su da bu kültür beşiğinde doğar. Van'da Mehmet'le başlayıp Ruhi Su ile Adana, Ankara, Konya ve İstanbul'a uzanan yaşam öyküsünü dile getirelim. Birinci Paylaşım Savaşı sırasında Anadolu toprakları düşman çizmesi altında esirdi. Her karış toprak işgali altındaydı. Yüzlerce çocuk anasız babasız kalmıştı. Yüzlerce ana, baba, evlatsız, yakılmış, yıkılmıştır her yan. Fotoğrafın karelerinde sadece zulüm hakimdir. Hangi taşı kaldırsam anam babam, hangi dala uzansam hısım akrabam. 1912 yılında Van'da dünyaya gelen bir savaş öksüzüne ait bu özlem dolu dizeler. Mehmet'e. Mehmet ana babasını yeni yeni tanımaya başladığı yıllarda kaybetmiştir. Savaşın öksüz bıraktığı bir yetimdir. 1915'lerde sokakta bulunur Mehmet. Adana'ya bir ailenin yanına gönderilir. Yoksul evin babasına amca der, öyle bilir. Daha sonra amcası olmadığını öğrenir ama üzülmez. Çünkü onlarca çocuk vardır anısız, babasız. Dizelerdeki gibi savaş onu, herkesi anası, babası, herkesi akrabası görecek kadar olgunlaştırmıştır. Mehmet 6 yaşına geldiğinde bir savaş daha başlar. Halk artık düşman postallarının eziyetine dayanamaz olur. Kurtuluş Savaşı yıllarıdır. Adana'yı İngilizler ve Fransızlar kuşatmıştır. Kaç kaç diye bilinen olay yaşanır. Halk zulümden dolayı Toroslara çıkar. Amcası, ailesi ve Mehmet'i alarak Torosların yolunu tutar. Toroslardan oradan oraya konup göçen bir hayat yaşanır. Savaş bitiminde Adana'ya geri gelirler. Mehmet'in yaşı ilerlemiştir. Savaşlı yıllar ona çocukluğunu yaşatmadığı gibi okumasını da geciktirir. Adana'ya döndüğümüzde 10 yaşındaydım. Hüseyin adında bir mahalle arkadaşım vardı. Annesi beni çok severdi. Bir gün, gel oğlum, seni de Hüseyin'in okuluna yazdırayım, daha rahat edersin dedi diye anlatır o yılları. Ve Adana'da zamanın nüfus sahibi Supi Paşa'sına giderler. Durumu anlatırlar. Supi Paşa köyden geldi, kimsesizdir yazılı bir pusulayla Mehmet'i öksüz yurdu Darül Etyam'ın müdürüne gönderir. Yurda kabul edilir. Darül Etyamlı yıllar başlar. O günden sonra hayatın büyük bir bölümü yatılı okullar ve yurtlarda geçer. Çocukluğunu ancak Darül Etyam'da yaşayabilir. Oyun diye bir şey olduğunu görür. İlk kez burada oyun oynar. Çok güzel bir sesi vardır Mehmet'in. Bir başladı mı türkü söylemeye, en duygusuzu bile duygulandırır. Yurttaki hocaları Mehmet'in sesinin farkına varır. Bundan sonra her törende, korolarda ve yürüyüş taburlarının önünde türkü söylemeye başlar. Kendisi konuyu şöyle dile getirir. Önce sesimin farkına vardılar. Marşlar, türküler söyleyerek taburun önünde yürüyen gruba aldılar beni. Zaten önceden konu komşu beni hep çağırıp türkü söyletirdi. Müzik öğretmeni Mehmet Tahir, yurda bir keman aldırır. Mehmet kemanı öğrenip çalmaya başlar. Bu onun yaşamındaki ilk müzik adımıdır. Gittiği sinemalarda, sahnenin önünde, filme müzik yapan orkestralarda Batı müziğini tanır. 1925 yılında Türkiye'deki tüm öksüz yurtlarına bir bildiri yollanır. Gelen bildiri Ankara Müzik Öğretmen Okulu'na ilişkindir. Müziğe hevesli, istidaplı çocukları bize yollayın. Arkadaşı Şaban'la birlikte sınava girer. İkisi de sınavı kazanır. Şaban son sınıftadır. Dost canlısı Mehmet açıkta kalmasın diye kayıt hakkını ona verir. Bir yıl sonra tekrar girer, yeniden kazanır. Bu yılda Ankara'dan öksüz yurtlarına dönemin savunma bakanı Recep Peker imzalı bir tamim yollanır. Okulu bitiren tüm çocuklar zorunlu olarak askeri okullara gidecek. Yayımlanan tamimle birlikte sınavı iptal olur. Ama bu durum onun müzik okuluna girme isteğini azaltmaz. Aksine körükler. İş biraz zorlaşacaktır ve engebeli bir yol onu beklemektedir. Okulu biten arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Halıcıoğlu Askeri Lisesi'ne girerler. Bu liseyle birlikte Mehmet'in soyadı Ruhi olur. Adana'dan ayrılmadan önce bizi muayene eden askeri doktorlar isimlerimizi duydukça gülüyorlardı. Ökkeş, Cumali, Merdan, Durmuş ve benzeri. Sonra dediler ki, çocuklar siz bu isimlerinizin yanında bir kibar, güzel isimler koyun. Sonra İstanbul'da size gülerler, biz de öyle yaptık. Cumali, Ali Ulvi oldu. Supi, Supi Necat oldu. Ben de Mehmet Ruhi oldum. Ruhi'ye ekledim adımı. Böylece yola çıktık kibar isimlerimizle. İstanbul, rüyalar alemi gibidir. Hayrete düşerler gördükleri karşısında. Onları İstanbul Öksüzler Yurdu öğrencileri karşılar. İlk önce yurdun müzik hocası Ahmet Muhtar Bey ile tanışır. Her akşam yurdun kantinine gidip onlara keman çalar. Hadi Ruhi çal dedikçe müziğin aşkıyla kemanı dile getirir. Diğer diğer gezerler. Mehmet adı yavaş yavaş unutulmaya başlar. Ruhi diye hitap edilir. Ruhi yine bir akşam okulunun kantininde kemanını coşturmaktadır. İçeri okulun komutanı girer. Ruhi'nin elinden kemanı kapmasıyla kırması bir olur. Ona göre keman çalmak rezalet bir şeydir. Daha sonra kemanın parasını vermek ister ama Ruhi almaz. Çok ağrıma gitmişti. Çok üzülmüştüm. Askeri liseden ayrılma yolları arıyordum. Aklım fikrim müzik okuluna gitmekti. Bir gün Ahmet Muhtar Bey, Ankara'ya gelebilsen iyi olur, gelebilir misin dediğinde hiç düşünmeden evet dedim. Ne yapıp, ne edip Ankara'ya gitmenin yollarını bulmalıdır. Bu olay bardağı taşıran son damla olur. Arkadaşlarıyla hemen bir plan hazırlarlar. Bir arkadaşın fazla olan kimliğini alır. Arkadaşları topladıkları parayı da ona verirler. Ve soluğu doğruca tren istasyonunda alır. Umut, heyecan, sabırsızlık dolu bir yolculuktan sonra Ankara'ya varır. Müzik öğretmen okuluna gidip doğruca Ahmet Muhtar Bey'i bulur. Ahmet Muhtar Bey kaçtığını öğrenince afallar. Askeri Liseler Müdürlüğü'ne yollar. Ruhi derdini ağlayarak anlatır ama derman olmazlar. Sahte kimlik, bir bavul ve cebindeki parayla gittiği Ankara'dan yanında iki inzibatla döner. Umudu sağlamdır hala, vazgeçmez. Ankara Müzik Öğretmen Okulu sert bir dağ. Ruhi de eteklerinden tırmanan bir dağcı misali. Hedefine varmak için her yolu dener. Öksüz yurdundan gelenlere yapılan bir sağlık taramasına zorla o da girer. Göz muayenesinde bilerek harfleri yanlış okur. Doktor geleceği kararmasın diye düşünür ve sağlam raporu verir. Oradan çıkıp hemen kulak muayenesine gider. Dolu dolu gözlerle durumu doktora anlatır. Doktor anlayışlı çıkar ve iltihayı uzeniyesinden dolayı mektebe devam edemez diye rapor verir. Doğruca Ankara'nın yolunu tutar. Sınava başvurur. Eline bir konçerto verirler. Buna çalış gel derler. Adını ilk kez duyduğu Vivaldi konçertosuna gece gündüz çalışır. Azmi sayesinde konçerto da kurtulmaz elinden. Sonunda sınavın gündüz bölümünü kazanır. Bu sefer de yer ve yemek sorunuyla karşılaşır. Onu da Teslim Terbiye Dairesi üyesi Kazım Nami Duru çözümler. Bir yıl sonra başarısından dolayı yatılı bölümüne geçer. Okula girdiği yıl çok sevdiği Su soyadını alır. Bundan sonra kendisine Ruhi Su diye hitap edilmeye başlanır. Ruhi Su'nun opera yaşamı 1935-36 yıllarında başlar. Ankara'da yeni açılan Riyaseti Cumhur Orkestrası'nın opera bölümüne seçilir. Müzik öğretmenliğini de devam ettirir. Pop Hindemith, Carl Albert, Paul Lohmann gibi dünyaca ünlü kişilerden eğitim alır. Bu yüzden kendini çok şanslı görür. Bu eğitimin sonraki müzik yaşamında ona çok faydası olacaktır. 1942 yılında okuldan mezun olur. 1942-52 yılları arasında devlet operasına girer. Madame Butterfly, Sevda İksiri, Maskeli Balo, Figaro'nun Düğünü, Satılmış Nişanlı, Fidelio gibi operalarda irili ufaklı birçok rol alır. Ruhi Su'nun bu yıllarda türkülere olan ilgisi artar. Müzikte geliştikçe türkülerin yüceliğini görür ve dört elle sarılır. 1943-45 yılları arasında Ankara Radyosu'nda bir türkü programı yapar. Radyo programında söylediği türkülerin halk türküleri olmadığını iddia ederek işine son verirler. Onun programına son verilmesine sebep olan, Aşık İzzet'e ait olan şu türküdür. Musa Tevrat'a hak dedi, Firavun aslı yok dedi, Habil Kabil'i öldürdü, sonra gelen Kur'an nedir? İşine son verilmesi Ruhi Su'ya geri adım attırmaz. Çünkü türküleri doğuran hayat şartlarıdır. Var olan bu kötü düzen sürdükçe o da söylemeye devam edecektir. Operadan halk türkülerine geçiş. Ruhi Su çocukluğundan beri hoşuna giden ama bilinçsizce söylediği türküleri ciddi bir biçimde ele alışını şöyle özetler. Halk türkülerine meraklıydım. Kaç kaçtan Toroslardaki İndereci ve Mansurlu civarındaki köylerden bazı türküler öğrenmiştim. Söyler dururdum. Bunlar çocukluk hevesi. Zamanla müzik kültürüm sistemli bir şekilde geliştikçe çocukluğumdan kafamda kalan türküleri bilinçli bir şekilde tetkik etmeye başladım. O zamanlar anladım ki türkülerimizi bize devredildiği gibi aynen kopya etmek kafi değil. Batı müziği tipinde türkünün tamamlayıcı bir müziğe ihtiyacı vardır. Ruhi Su, batılı olmayı, batıyı taklit etmek, batı hayranlığı içinde yaşamak şeklinde ele almamıştır. Batılılaşmak adına halkın özlemlerini, sevinçlerini, acılarını, umutlarını ifade eden içeriğin ve özünün bozulmasına da karşı çıkar. Müziğin batılı olmasını, kendi tadını yitirmeden, yabancılaşmadan zenginleştirilmesi biçiminde değerlendirir. Müziğimizin zenginleşmesi için ilerici bilim ve teknolojinin nimetlerinden yararlanmasından yanadır. Böylece müziğin gelişeceğini, güçleneceğini ifade eder. Ona göre müziğe gücünü kazandıran etkenlerden biri de armoni, yani çok sesliliktir. Senede bir gün görmediğim dostlar merhaba, merhaba. Deste deste dermediğim güller merhaba, merhaba. Eşe dosta duyulan özlemle dolu olan bir türküdür. Ozan'ın bu türküdeki özlemi ilk önce kalbinde duyması gerekir. Eğer duyuyorsa geriye kalan halka duyurmaktır. Sorun da en güzel biçimiyle sunabilmektedir. Ruhi Su, bunu duyurabilecek en iyi biçimin çok seslilik olduğunu söyler. Ruhi Su bu türkünün batı tekniğiyle armonize edilmiş. Yani çok sesli hali ve bağlamayla söylenmiş hali göz önüne alındığında çok sesli olanın tercih edileceğini savunur. Çünkü batı tekniğiyle çok sesli hale getirilmiş bir türkü duyguları daha iyi seslenecektir. Daha doyurucu ve zenginleşmiş olacaktır. Ayrıca çok sesliliğin, müziğe kişiliğini ve beraberinde kişiliğin kurallarını da kazandıracağını belirtir. Kişilik müziğin öz haliyle birleşince çok sesliliğin vazgeçilmez bir tarza sahip olacağını söyler. Edebiyat alanında bize ait bir halk türküsünün bu tarzından yararlanılarak biçimlendirilmiş halinde nasıl ki öyküyü okurken bize yabancı gelen bir unsur olmuyorsa, armonize edilmiş, yani çok sesli hale getirilmiş bir türküyü dinlerken de kulağınızı tırmalayan bir yan olmayacaktır. Tüm bunlarla beraber Ruhi Su, çok sesli müzikte kendi yaşantımıza ve kendi dilimize ait olan şeylere zarar gelmediğini gördükçe çok sesliliğin tadına varacağımızı ve vazgeçemeyeceğimizi belirtir. Ruhi Su aynı zamanda türkülerin yerel ağız ve şive ile söylenmesinden yana değildir. Ona göre yerel ağız ve şive, müziğin ulusal dilinin oluşmasını engeller. Bir türkünün öz itibariyle korunması için şiveyi taklit etmek veya illa da o bölgenin yerel ağzını kullanmak gerekmediği düşüncesindedir. Karadenizli olmayan birinin Karadeniz türküsünü yöreye az şive ile söylemesinin iyi olmayacağını, türkünün karikatürize olacağını ve özelliğini yitireceğini savunur. Bu yüzden şehir diliyle türkü söyleyen birinin şive ve ağız kullanmasını doğru bulmaz. Kendisinin de böyle bir çalışması olmamıştır. Şive ve ağız konusunda bir türkünün içinde geçen bazı kelimelerin yöreye az şive ve ağızla söylenmesine karşı değildir. Aksine bunun türküye ayrı bir tat katacağını söyler. Ayrıca yukarıda da belirttiğimiz gibi şive ve ağzını müzikte ulusal bir dilin yakalanmasını engelleyeceği gibi müziğimizin evrenselleşmesini de geciktireceğini ifade eder. Ruhi Su'nun bu düşünceleri sonucunda Ruhi Su türküleri halk gibi söylemiyor şeklinde bir yaklaşımla karşılaşmıştır. Ruhi Su bu konu hakkında halkın belirli bir kişiden oluşmadığını, bunun içinde belirli bir söyleyiş tarzının olamayacağını belirtir. Karacaoğlan, Aşık Veysel, Yunus Emre, Mahsuni ve Anadolu'ya nam salmış birçok ozanın halktan biri olduğunu hatırlatır ve onları ozan yapan özelliğin kendilerine az söyleyiş tarzından kaynaklandığını söyler. 7. ayrımın sonu, sayfa 101.